Ayrım 14, Locke Lamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 125. Üçüncü bölüm, Hayali Adamlar. Birinci kısım, Don Lorenzo Salvara'nın yaşantısı iki gün içinde ikinci kez beklenmedik bir yerdeki maskeli ve kukuletalı adamlar tarafından sekteye uğratıldı. Bu sefer vakit gece yarısının hemen sonrasıydı ve adamlar onu çalışma odasında bekliyorlardı. ''Kapıyı kapatın.'' dedi kısa boylu yabancı, sert, boğuk ve belli ki itaat edilmeye alışkın sesi tam bir kamorlununki gibi çıkıyordu. ''Bir sandalye çekin lordum ve adamınıza seslenmekle uğraşmayın. Kendisi şu anda müsait değil.'' ''Siz de kim oluyorsunuz?'' Salvaro'nun kılıç kullandığı eli refleksif olarak kıvrıldı ama kemerinde bir kın yoktu. Sürgülü kapıyı arkasından kaydırarak kapattıysa da yazı masasının başına geçmeye davranmadı. ''Buraya nasıl girdiniz?'' İlk konuşan yabancı elini kaldırıp burnuyla ağzını kapatan siyah bezi indirdi. Suratı yassı ve köşeli, saçları siyahtı. Koyu renkli, ince bıyığı özenle kırpılmıştı. Sağ elmacık kemiğinin üstünden beyaz renkli kıvrık bir yara izi geçiyordu. Adam iyi kesimli, siyah pelerininin kıvrımlarının arasına uzandı, siyah bir deri cüzdan çıkardı ve açıp içindekini Don'a gösterdi. Karmaşık bir buzlu cam tasarımının içine yerleştirilmiş küçük bir altın rozet. ''Tanrılar aşkına!'' Don Salvara daha fazla tereddüt göstermeden tedirginlikle sandalyesine çöktü. ''Siz gece yarıcılarısınız.'' ''Aynen öyle.'' Adam cüzdanını katlayıp pelerininin içine geri soktu. Maskesini ve kukuletasını hala açmayan sessiz yabancıysa sakin adımlarla yürüyerek Don Lorenzo'nun birkaç adım arkasına onunla kapının arasına geçti. ''Davetsiz ziyaretimiz için özür dileriz fakat son derece hassas bir iş için buradayız.''
''Ekselanslarını gücendirecek bir şey mi yaptım?''
''Bildiğim kadarıyla hayır Lordum Salvara, hatta öyle bir şey yapmanızı engellemek için burada olduğumuz bile söylenebilir.''
''Peki, Conte'ye ne yaptık dediniz?''
''Uyumasına yardım edecek bir şey verdik, hepsi bu. Onun sadık ve tehlikeli bir adam olduğunu biliyoruz. Herhangi bir yanlış anlaşılma yaşansın istemedik.''
Kapının önünde duran adam bir adım öne çıktı. Don Salvara'nın etrafından elini uzattı ve Conte'nin birbiriyle eş dövüş bıçaklarını yavaşça masaya bırakarak bu sözleri vurguladı.
''Anlıyorum. Durumunun iyi olduğuna güvenim tam.''
Don Salvara parmaklarıyla yazı masasında tempo tutarak yara izli yabancıya dik dik baktı.
''Yoksa hiç hoşnut olmayacağım.''
''Kılına bile zarar gelmedi. Size dükün bir adam olarak söz veririm.''
''Bu kadarıyla yetineceğim şimdilik.''
Yara izli adam iç geçirdi ve eldivenli parmaklarından ikisi de gözlerini ovuşturdu.
''Söze böyle girmemize hiç gerek yok lordum. Ziyaretimizin aniliği ve yöntemi için özür dilerim. Fakat efendimizin gözünde refahınızın büyük önem taşıdığını anlayacağınızı umuyorum. Size bir şey sormam istendi. Bugün cümbüşle güzel vakit geçirdiniz mi?''
''Evet.''
Don Salvara karşısında bir avukat veya mahkeme yazmanı varmış gibi dikkatle konuştu.
''Sanırım bu doğru bir değerlendirme.''
''Güzel, güzel. Yalnız değildiniz, öyle değil mi?''
''Dona Sofia yanımdaydı.''
''Başka birini kastettim. Ekselanslarının tebaası dışından. Kamorlu olmayan biri.''
''Ah, tüccar. Amberlane'den Lucas Fairwhite adlı bir tüccar.''
''Amberlane'den, elbette.''
Yara izli adam kollarını kavuşturup Don'un çalışma odasını gözden geçirdi. Eski Don ve Dona Salvara'nın siyah kadifeden cenaze kurdeleleriyle süslü birer çerçevenin içindeki bir çift küçük cam portresine uzun uzun baktı.
''Eh, o adam sizden veya benden daha fazla bir Amberlane tüccarı değil Lordum Salvara. O bir sahtekar, bir dolandırıcı.''
''Ben...''
Don Salvara ayağa fırlayacak gibi olduysa da arkasında duran adamı hatırlayıp vazgeçti.
''Böyle bir şeyin nasıl mümkün olabileceğini bilemiyorum.
''Affedersiniz lordum.''
Yara izli yabancı çocuksuz bir adamın ağlayan bir bebeği sakinleştirmeye çalıştığında yapacağı türden çirkin ve yapmacık bir şekilde gülümsedi.
''Size bir şey sormama müsaade edin.
Hiç Kamor'un belası diye birinden söz edildiğini duydunuz mu?
İkinci kısım. Çalıyorum çünkü sevgili ailemin yaşamak için paraya ihtiyacı var. Locke Lamora bu duyuruyu şarap bardağını havaya kaldırarak yaptı. O ve diğer centilmen piçler Perelandro evinin altında bulunan şaşalı inlerindeki eski cadı ağacı masanın etrafında oturuyorlardı. Kalo ile Galdo sağında, Jean ile Böcek ise solundaydı. Önlerinde çeşit çeşit yiyecek diziliydi ve semavi avize o tanıdık altın sarısı ışığıyla tepelerinde sallanmaktaydı. Diğerleri yuhalamaya başladılar. Yalancı dediler hep bir ağızdan. Çalıyorum çünkü bu zalim dünya dürüst bir işte çalışmama izin vermiyor diye aykırdı Kalo kendi bardağını kaldırarak. Yalancı! Çalıyorum çünkü tembelliği de annemizin kalbini kıran zavallı ikiz kardeşimi geçindirmem gerek. Galdo duyurusunu yaparken Kalo'ya dirsek attı. Yalancı! Çalıyorum çünkü dedi Jean kötü arkadaşlar edindim. Yalancı! Törende sıra nihayet Böceğe geldi. Çocuk hafifçe titreyen bir elle kadeh kaldırıp bağırdı. Çalıyorum çünkü bu iş acayip zevkli. Piç kurusu! Beş hırsız neşeli bir bağırış çağırış yaygarası eşliğinde kadeh tokuşturdu. Işık kristal kadehlere vurup Verrar nane şarabının yeşil derinliklerinde parıldadı. Dört adam içkilerini tek dikişte bitirip bardaklarını masaya vurdu. Daha şimdiden şaşı bakmaya başlayan Böcek biraz daha ağırdan aldı. Beyler, ellerimde çalışarak ve eziyet çekerek geçen uzun haftalarımızın ilk meyvesini tutuyorum. Locke Camor'un düşük çaplı soylularından birinin mavi bal mumu mührünü taşıyan kurdelelerle bağlanıp dürülmüş bir parşömeni havaya kaldırdı. Yarın Meraggio'da Don Salvaro'nun hesabından çekilmek üzere 5000 tam şilinlik bir kredi mektubu ve sanırım bunun en genç üyemizin gerçekleşmesine yardım ettiği ilk vurgun olduğunu söyleyebilirim. Fıçıcı çocuk diye aynı anda bağırdılar Sansa kardeşler. Hemen sonrasında badem kaplı küçük bir ekmek somunu sandalyelerinin arasından uçup böceği iki kaşının arasından vurdu ve çocuğun boş tabağına düştü. Ekmeği ikiye bölen böcek hafifçe sallanmasına rağmen iyi nişan alarak aynı şekilde karşılık verdi. Kalo kaşlarını çatarak gözlerine kaçan ekmek kırıntılarını temizlerken Locke konuşmayı sürdürdü. Bu akşamüstü yaptığımız ikinci temas kolaydı ama eğer dün böcek hızlı hareket etmemiş olsaydı bu kadar kısa zamanda bu kadar çok yol kat edemezdik. Ne kadar aptal, pervasız, salak ve saçma bir davranıştı o öyle. Hayranlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum. Locke bir yandan konuşurken diğer yandan da şarap şişesiyle ufak bir el çabukluğu yapmayı becermişti. Boş bardaklar artık doluydu. Böceğin şerefine, Kamor şehir inzibatlarının yeni baş belasına. Tezahüratlar kesilip içkiler bitirildikten ve böceğin sırtına kafatasının içindekiler alt üst olacak kadar çok vurulduktan sonra Locke tek bir büyük bardak çıkarıp masanın ortasına koydu ve onu yavaşça doldurdu. Yemekten önce yapılacak bir şey daha var. Diğerleri susmuş olurken bardağını kaldırdı. Noksan bir dost için havaya dökülen bir kadeh içki. İhtiyar zinciri çok özlüyor ve ruhuna huzur diliyoruz. Madrabaz bekçi ilelebet ona göz kulak olup madrabaz hizmetkarını kutsasın. O iyi kalpli ve sofu biriydi. Bizim türümüzdeki birine göre elbette. Locke bardağı nazikçe masanın ortasına bıraktı ve siyah bir bezle üstünü örttü. Tanısaydı seninle gurur duyardı böcek. Umarım. Çocuk gösterişli bardakların ve yaldızlı tabakların ortasındaki üstü kapalı bardağa uzun uzun baktı. Keşke onu tanıyabilseydim. İlerlemiş yaşında uğraşabileceği dinlendirici bir proje olurdun. Jean sol elinin tersini öperek isimsiz 13. rahiplerinin takdisini gerçekleştirdi. Dördümüzü yetiştirirken çektiklerinden sonra rahat bir soluk alırdı. Jean mütevazı davranıyor. O ve ben birer azizdik. Zavallı ihtiyar piçin haftanın 7 gününün altısında gece geç saatlere kadar dua etmesine neden olan Sansa kardeşlerdi. Locke elini üstü bezle kapalı tabaklardan birine uzattı. Artık yiyelim.
Herhalde büyüdüğünüzde senin ve Jean'ın biz ikimiz kadar yakışıklı olması için dua ettiğini kastediyorsun. Galdo'nun eli ileri fırlayıp Locke'u bileğinden yakaladı. Bir şeyi unutmuyor musun?
Unutuyor muyum?
Carlo, Galdo ve Jean bu soruya müşterek bir bakışla karşılık verdiler. Mahcup gözüken böcek başını kaldırıp yukarıdaki avizeyi seyretti.
Hay lanet olsun.
Locke altın yaldızlı sandalyesinden kalkıp bir bardak dolabına gitti. Masaya döndüğünde elinde bir yüksükten azıcık daha fazla içki alabilen minik bir tatma bardağı vardı. Buna nane şarabından bir yudumcuk döktü, bardağı havaya kaldırmak yerine masanın ortasındaki siyah bezle örtülü büyük bardağın yanına kadar itti.
91'i için havaya dökülen bir kadeh içki. Onun şu an nerede olduğunu bilmiyorum ve umarım böcek hariç hepiniz boğulursunuz.
Bu işte münasip bir dua değil, özellikle de bir rahibe göre.
Carlo kendi sol elinin tersini öpüp minik bardağın üzerinde salladı.
O sen gelmeden önce bile bizden biriydi Garrista.
Asıl neyin gerçekleşmesi için dua ediyorum biliyor musunuz?
Locke masanın kenarını kavradı. Parmak eklemleri hızla bembeyaz kesildi.
Bir gün sizlerden birinin de aşkın pantolonunuzla fermuarınızın arasındaki bir şey olmadığını anlaması için.
Bir kalbi kırmak için iki kişi gerekir.
Galdo nazikçe Locke'un sağ elini tuttu.
Onun senden yardım almadan her şeyin içine ettiğini hatırlamıyorum.
Ve kusura bakma ama dedi Carlo, bir kerecik olsun gidip zamparalık etme lütfunda bulunursan hepimizin yüreğine su serpeceksin.
Şöyle doya doya tanrılar aşkına aynı anda üç kadınla birden yat. Para sıkıntısı çekiyor değiliz ya.
Bakın bu konudaki sabrım taşalı.
Locke'un sesi tam bir bağırış halini alacakken Jean onun sol pazısını sıkıca kavradı.
Genç adamın yumruğu Locke'un kolunu çepeçevre sarmakta zorlanmadı.
O bizim iyi bir dostumuzdu Locke, öyleydi ve hala öyle. Ona az öncekinden daha dindar bir dua borçlusun.
Jean şarap şişesine uzandı, sonra da minik bardağı ağzına kadar doldurdu. Bardağı ışığa kaldırıp diğer elini Locke'un kolundan çekti.
91 dost için havaya dökülen bir kadeh içki. Sabeta'ya şans diliyoruz. Kendimiz için de birlik temenni ediyoruz.
Locke dakikalar gibi geçen uzun bir saniye boyunca ona dik dik baktı, sonra da derin bir iç geçirdi.
Üzgünüm, böyle bir anı mahvetmek istemedim. Az önceki kötü bir kadeh kaldırıştı ve pişmanlık duyuyorum. Sorumluluklarımı yerine getirmekte daha özenli davranmalıydım.
Ben de üzgünüm, Galdo mahcup bir tebessüm etti. Hislerin için seni suçlamıyoruz. Onun nasıl biri olduğunun farkındayız.
Ben zamparalıkla ilgili sözlerim hakkında üzgün değilim.
Carlo omuzları silkerek alaycı bir özür diledi.
Çok ciddiyim ahbap, fitilini söndür, suya demir at. Git hançerini kınına sokabileceğin bir kadın bul. Kendini çok daha iyi hissedersin.
Şu anda mutluluktan havalara uçtuğum belli değil mi? Kendimi daha iyi hissetmeye ihtiyacım yok. İkimizin de bu akşam yapması gereken başka işler var.
Madrabaz bekçi aşkına artık bu konuyu öldürüp kahrolası cesedini körfeze atabilir miyiz?
Kusura bakma dedi Carlo birkaç saniyenin ve Jean'dan gelen iyi hedeflenmiş sert bir bakışın ardından.
Üzgünüm, bak niyetimizin iyi olduğunu biliyorsun. Üstüne vardıysak ikimiz de özür dileriz. Ama Sabeta şu an Parlay'da ve biz de Camor'dayız. Hem belli ki sen...
Küçük bir bademli ekmek somununun burnuna çarpmasıyla irkilen Carlo konuşmasına devam edemedi. Başka bir somun Galdo'nun alnına isabet ederken bir diğeri de havada bir yay çizip Jean'ın kucağına düştü.
Locke kendisine atılanı savuşturmak için elini tam zamanında kaldırmayı becerdi.
Kesin artık!
Böceğin ileri uzattığı ellerinde başka somunlar da bulunuyor ve bunları gerili birer arbalet gibi diğerlerine doğrultuyordu.
Büyüdüğüm zaman ben de mi böyle olacağım? Diğer herkesten daha zengin ve daha akıllı olmamızı kutluyoruz sanıyordum.
Locke çocuğu bir anlığına süzdü, sonra da uzanıp ağzına kadar dolu tatma bardağını Jean'dan aldı ve yüzünde bir gülümseme belirdi.
Böcek haklı, saçmalamayı bırakıp karnımızı doyuralım.
Bardağı avizenin ışığına doğru kaldırabildiği kadar kaldırdı.
Bize, diğer herkesten daha zengin ve daha akıllı olmamızın şerefine... Diğer herkesten daha zengin ve daha akıllı olmamızın şerefine sözleri koro halinde yankı buldu. Kadehlerimizi buraya gelmemize yardım etmiş noksan dostlarımızın şerefine kaldırıyoruz, onları özlüyoruz. Locke küçük bardağı dudaklarına dayayıp ufacık bir yudum içtikten sonra onu tekrar masaya bıraktı. Ve onları hala seviyoruz diye ekledi usulca. Üçüncü kısım. Kamurun belası. Fazla telaşlı donların şaraplarına yeterince su katılmadığı zaman yemek salonlarında dönen saçma sapan bir dedikodudur.
Kamorun belası dedi yara izli adam nazikçe, 5000 ak demir şilininize karşılık gelen imzalı bir senetle bu akşamın erken saatlerinde sefahat mavnanızdan ayrıldı.
Kim? Lucas Fairwhite mı?
Ta kendisi.
Lucas Fairwhite bir vadralı, annem de vadralıydı, dillerini iyi bilirim. Lucas sapına kadar Amberlane'li. Baştan aşağı yünlülere bürünüyor ve bir kadın ne zaman ona göz kırpsa irkiliyor.
Don Lorenzo asabiyetle gözlüğünü çıkarıp masasının üstüne bıraktı.
Herif bir fıçı balığı ucuza getirmek için öz çocuklarının hayatıyla kumar oynamaktan çekinmez. Onun gibilerle sayısız kez iş yaptım. Lucas Fairwhite ne bir kamorlu ne de efsanevi bir hırsız.
Lordum, 24 yaşındasınız değil mi?
Şimdilik öyle, bunun konumuzla ne ilgisi var?
Anneniz ve babanız vefat ettiklerinden beri, uzun sükutun huzuru üzerlerinde olsun, hiç şüphe yok ki pek çok tüccar tanımışsınızdır. Bunların büyük bölümü de vadralıdır, doğru mu?
Çok doğru.
Ve bir adam, ama çok akıllı bir adam, sizi bir tüccar olduğuna inandırmak isterse, ne gibi giyinip kendini tanıtır? Bir balıkçı gibi mi, yoksa bir paralı asker mi?
Ne demek istediğinizi anlamıyorum.
Demek istiyorum ki Lordum Salvara, beklentileriniz size karşı kullanıldı. İş adamlarına yönelik keskin algılarınız olduğu muhakkak. Aile servetinizin idaresini elinize alalı çok uzun bir süre geçmemesine rağmen onu kat be kat arttırdınız. Bundan dolayı sizi oyuna getirmek isteyen birinin yapabileceği en akıllıca şey tam bir iş adamı gibi davranmak. Tüm beklentilerinizi karşılamak, size görmeyi beklediğiniz ve arzuladığınız şeyleri aynen göstermek olacaktır.
Bana öyle geliyor ki dedi Don yavaşça, bu savınızı kabul ettiğim takdirde herhangi bir hakikatin kendine has bir özelliği, o şeyin sahteliğine dair bir dayanak olarak kabul edilebilir hale gelecek.
Ben Lucas Fairwhite bir Amberlane tüccarı olduğuna yönelik emareler gösterdiği için öyledir diyorum. Sizse aynı emareler onun sahteliğini ispatlar diyorsunuz. Bundan daha akla yatkın kanıtlara ihtiyacım var.
Öyleyse konudan sapıp size başka bir soru sormama izin verin lordum.
Yara izli adam ellerini siyah pelerininin kıvrımlarının arasına sokup genç asilzadeyi süzdü.
Eğer yalnızca Kamor dukalığını soylularını hedef alan bir hırsız olsaydınız, eylemlerinizi nasıl gizlerdiniz?
Yalnızca mı?
Yine şu Kamor'un belası. Öyle bir hırsız olamaz, ortada bir uzlaşma var, gizli barış. Biri barışı bozmaya cüret ettiği anda diğer hırsızlar meselenin icabına bakarlar.
Peki ya hırsızımız yakalanmaktan kaçınabiliyorsa, ya kimliğini tanıdıklarından gizleyebiliyorsa...
Ya öyleyse ya şöyleyse, Kamor'un belası zenginlerden çaldığı, Don Salvara elini kendi göğsüne koydu ve elde ettiği her kuruşu fakirlere verdiği söylenir.
Peki son zamanlarda yangın yeri sokaklarına çuval dolusu altın bırakıldığını duydunuz mu hiç? Aniden ipek yelekler ve nakışlı çizmeler giyerek ortalarda gezinen bir kömürcü veya kasap var mı? Haydi ama... Bela halk arasındaki bir beyhane masalıdır. Usta bir silahşor, kadınların romantik kahramanı, duvarlardan geçebilen bir hayalet, saçmalığın daniskası.
Kapılarınız kilitli
ve pencereleriniz sürgülü ama yine de çalışma odanıza kadar girdik lordum.
Kabul ama siz kanlı canlı insanlarsınız.
Öyle olsun, iyice konu dışına çıktık. Hırsızımız lordum eylemlerinin hem siz hem de akranlarınız tarafından onun adına gizleneceğine güveniyor. Lucas Fairwhite'ın Kamor'un belası olduğunu ve hazinenizden aldığı küçük bir servetle çekip gittiğini varsayalım. Ne yaparsınız?
İnzibatlara haber verir misiniz? Ekselanslarının huzurunda açık açık yardım ister misiniz? Don Paleri Jacobo'nun önünde bu konuya değinir misiniz?
Ben, bak bu ilginç bir konu. Acaba diyorum.
Kandırıldığınızı tüm şehir bilsin ister misiniz? Enayi yerine koyulduğunuzu. İş adamları bir daha sizin muhakeme yeteneğinize güvenirler mi? İtibarınızı bir daha tümüyle geri kazanabilir misiniz?
Sanırım öyle bir şey çok zor olur.
Yara izli adamın sağ eli tekrar ortaya çıktı. Eldivensiz cildi, koyu renkli pelerininin önünde daha bir solgundu ve bir parmağını havaya kaldırmıştı. Lady Hazretleri Dona Rosalina de Marre 4 yıl önce nehrin yukarısındaki bazı var olmayan bostanların tapuları karşılığında 10.000 şilin yitirdi. İkinci bir parmak daha dışa doğru açıldı. Don ve Dona Felluccia 2 yıl önce onun 2 katı paradan oldular. Talişam'ı aile mülkü haline getirecek bir darbeyi finanse ettiklerini sanıyorlardı.
Geçen yıl dedi yara izli adam 3. parmağını açarken, Don Havariz ilk doğan oğlunu hayata döndürebileceğini iddia eden bir kahine 15.000 tam şilin ödedi.
Adam serçe parmağını hızla kaldırıp elini Don Lorenzo'ya doğru salladı.
Şimdi de Don ve Dona Salvara hem cazip hem de münasip gelen gizli bir iş anlaşmasına karıştılar.
Söyleyin bana, ismini verdiğim lordların ve ladylerin sıkıntılarını hiç duydunuz mu?
Hayır.
Dona de Marre haftada 2 kez eşinizi bahçesinde ziyaret ediyor. Simyasal botanik hakkında konuşuyorlar. Don Havariz'in oğullarıyla pek çok defa kağıt oynadınız. Yine de tüm bunlar sizi şaşırtıyor mu?
Evet, hem de nasıl.
Ekselanslarını da şaşırttı. Efendim, bu suçları birbirine bağlayan incecik kanıt ipliklerini takip etmeye çalışarak 2 sene harcadı lordum. Sizinkine eşdeğer bir servet sanki buhar olup uçtu ve mağdur edilmiş şahısların ağızlarını açmak için dukalık emirleri gerekti. Çünkü gururları o şahısları susmaya zorladı.
Don Lorenzo gözünü uzunca bir süre yazı masasından ayırmadı.
Fairwhite'ın Devrik Ev'de bir süiti var. Bir uşağı en kalitelisinden giysilere, 100 şilinlik bir gözlüğe sahip. Hatta Bel Auster hanesinin tescilli sırlarına da.
Don Salvara başını kaldırıp ısrarcı bir öğretmene zor bir soru sorarcasına yara izli adama baktı.
Bunlar hiçbir hırsızın sahip olamayacağı şeyler.
Elinin altında 40.000'den fazla çalıntı şilin olan biri için kaliteli giysiler almak çok mu zor?
Şu yıllanmamış brandy fıçısına gelirsek, siz, ben veya Bel Auster hanesinin dışındaki herhangi biri öyle bir şeyin nasıl göründüğünü nereden bilebilir ki veya tadının nasıl olması gerektiğini? Tüm bunlar basit bir sahtekarlık.
Ya ama sokakta yürürken bir avukat Meraggio'da sürten Razzona, hukuk katiplerinden biri onu tanıdı.
Tabii ki tanır. Çünkü hırsızımız Lucas Fairwhite kimliğini çok uzun bir zaman önce, hatta belki de Dona de Mar'la bile tanışmadan evvel oluşturmaya başladı. Meraggio'da 5 yıl evvel gerçek parayla açılmış son derece gerçek bir hesabı var. Onun konumundaki birinin sahip olması gereken tüm dış özelliklere sahip. Fakat Lucas Fairwhite bir hayalet, bir yalan. Sadece çok seçkin ve özel bir seyirci grubunun önünde oynanan bir rol. Yıllardır bu adamın izini sürüyorum.
Sofia ve ben aklı başında insanlarız. Yersiz bir şey olsaydı mutlaka fark ederdik.
Yersiz mi? Olay baştan sona yersiz Lordum Salvara. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Siz lüks içkilere yatırım yapan birisiniz. Her hafta bir Vadra tapınağında annenizin ruhuna dua ediyorsunuz. Aynı alanda faaliyet gösteren başı sıkışmış bir Vadralıyla karşılaşmanız ne kadar büyüleyici bir tesadüf, öyle değil mi?
Bir Vadralı Camorra uğradığında tarihli sular tapınağında dua etmez de nerede eder?
Tabii ki hiçbir yerde. Ama üst üste yığılan rastlantılara bir bakın. Vadralı bir içki tüccarı tam da Don Jacobo'yu, baş düşmanınızı, eğer dük men etmeseydi ezmek için her yola başvuracağınız bir adamı ziyarete giderken kurtarılmaya ihtiyaç duyuyor.
Onunla tanıştığımızda bizi mi gözlüyordunuz?
Evet, hem de büyük bir dikkatle. Sizin ve adamınızın tehlikede olduğunu düşündüğünüz birini kurtarmak için o ara sokağa yaklaştığınızı gördük.
Biz... Düşündün mü? Herif boğuluyordu.
Öyle mi? O maskeli adamlar onun suç ortaklarıydılar lordum. Kavga önceden planlanmıştı. Sizi hayali tüccarla ve onun hayali fırsatıyla tanıştırmanın bir yoluydu. Değer verdiğiniz her şey sizi o tuzağa çekmek için kullanıldı. Vadrallara duyduğunuz sempati, sorumluluk bilinciniz, cesaretiniz, lüks içkilere ilginiz, Don Jacobo'yu alt etme arzunuz. Peki Fairwhite'ın yapacağı görüşmenin gizli kalmasının gerekliliği bir tesadüf olabilir mi? O görüşmenin çok kısa ve ivedi bir programa uygun olarak gerçekleşmesi, bilinen tüm hırslarınıza hitap etmesi.
Don çalışma odasının karşı duvarına bakarak parmaklarını gittikçe artan bir tempo ile yazı masasına vurdu.
Bu tam bir şok oldu dedi nihayet, içinde hiç direniş kalmamış ve kısık bir sesle.
Bunun için beni affedin lordum Salvara, gerçekler acıdır. Kamor'un belası tabii ki 3 metre boyunda değil, tabii ki duvarların içinden geçemez. Ama o fazlasıyla gerçek bir hırsız. Lucas Fairwhite adlı bir vadralı kılığında dolaşıyor. Servetinizin 5000 şilinlik kısmını elde etti ve 20 binine daha göz dikti.
Yarın sabah senedimi bozdurmaması için hemen Meraggio'ya adam yollamalıyım dedi Don Lorenzo.
Kusura bakmayın lordum ama öyle bir şey yapmamalısınız. Bana verilen talimatlar çok açık. Sadece belayı değil suç ortaklarını da istiyoruz. Bağlantılarını, bilgi kaynaklarını, tüm hırsız ve casus şebekesini. Şu anda bir açığını yakalamış bulunuyoruz ve kendisini iş üzerindeyken takip edebiliriz. Fakat maskesinin düştüğüne dair en ufak bir ipucu görürse ortadan kaybolur. Aynı fırsatı bir daha asla ele geçiremeyebiliriz. Ekselansları Dük Nivovante bu suçlara karışmış herkesin tespit edilip yakalanmasında kararlı. Bu amaç doğrultusunda Dük adına sizden mutlak bir işbirliği rica ediliyor ve bekleniyor.
Öyleyse ne yapacaksın?
Fairwhite'ın masalına büsbütün kanmış gibi davranmayı sürdürün. Bırakın senedi bozdursun. Bırakın başarının tadını alsın. Ve geri gelip sizden daha fazla para istediğinde...
Evet.
Verin gitsin lordum. Ona istediği her şeyi verin.
14. ayrımın sonu. Sayfa 136.